Ayrım 32, sayfa 322. Pazartesileri YT sonuçlarını söylediğimde gayet iyi karşıladı. Hatta hiç şaşırmış görünmüyordu. O gün onu Erisep isimli anti-alzheimer ilacına başlattım. Bu ilacın sadece bilişsel semptomları değil, aynı zamanda hastalıkla bağlantılı duygu durum ve kişisel değişimlerine de yararlı olur. Buna bir Namenda diye bir ilaç ekledim. Namenda'nın da benzeri etkileri vardır ve kombinasyon tedavinin bir parçası olarak iyi iş görür. Midenin tedaviden zarar görmemesi için de önlemler aldım. Gördüğü takdirde Exelon Patch'e geçiş yapabilirdik. Larry ile görüşmeleri devam ettirdik ama haftada bire indirdik. Paranoyası azaldı ve sadece ofisimde görüşmeyi kabul etti. Bir süre neredeyse eski haline dönmüş gibiydi. Birkaç ay sonra arkadaş terapisine ara vermeye karar verdi. 6 ay kadar sonra bir sabah randevulu görüşmemize geldi. Tam vaktinde içeri girdi ve kanepeye oturmadan önce kendine bir bardak kahve aldı. Birkaç kilo vermiş görünüyordu. İlaçlar iştahımı azaltıyor acaba diye düşündüm. Erisep ve Sembol de bazen bu etkiyi yaratabiliyordu. Biliyor musun geri dedi. Buradaki Tony Wilson'lar kazandıklarını düşünecekler ama ben emekli olmaya karar verdim. Ne? Ne zaman dedim inanmakta zorlanarak. Bugün canı cehenneme hepsinin. İyi düşündün mü Larry? Parmağını sallayarak senin sorunun genç dostum. Çok fazla düşünüyor olman dedi. Hamlu ise çok mutlu oldu. Birlikte gemi seyahatine çıkacağız. Güldüm. Nefret edersin sen gemi seyahatinden. Hani batma tehlikesi olan hapishaneydi orası. Evet ama işin içinde sembalta varken eğleniyormuş numarası yapabilirim. Muzipçe gülümsedi. Numara da üstüme yoktur. Biliyorsun. Hem Louis bunca yıl bana katlandıktan sonra hak ediyor böyle bir şeyi. Doğrudan emekli olmak yerine biraz izin alıp seyahate çıksan olmaz mı? Dönüşte bakarsın ne yapacağına. Pet taramasını gösterirse göstersin, IQ'un hala en az 140 senin. Psikiyatriye hala pek çok katkın olabilir. Geri, ikimiz de biliyoruz vaktimin azaldığını. O plaklar ve yumaklar beynimi her geçen gün biraz daha yiyor. 6 ay sonra ot gibi bir şeye dönüşebilirim. Larry bunu böyle aniden kelimelere dökünce olay gerçeklik kazandı. İçimde derin bir üzüntü hissettim ama istifimi bozmadım. Larry yine de üzüldüğümü fark ederek ciddileşti. Bak dostum, biliyorum. Beni hasta olarak alman kolay olmadı. Ama sen dünyada güvenebileceğim birkaç kişiden birisin. Sağ ol Larry, benim için anlamı çok büyük bu dediğinin. Senelerdir yetiştiriyorum seni. Üstelik bu namada uzmanlık alanlarından biri. Doğrusunu istersen ben bir süredir bir şeyim olduğundan şüpheleniyordum zaten. Son cümleleri sindirmeye çalışırken derin derin nefes aldım. Sen zaten hep bir adım önümdeydin Larry. Ama artık öyle olmayacak. İkimiz de yüzleştik bu gerçekle, dedim. Biliyor musun Larry, sen hep baba gibi oldun benim için. Sen de benim için bir oğul, bir psikiyatrist ve en çok ihtiyacım olduğumda bir dost oldun geri. Her şeyi kontrol etme ihtiyacından kurtulmamı sağladın. Bundan böyle hayatıma devam edebilirmişim gibi hissediyorum. Durup elimi tuttu. Sen de aynı şeyi yapmalısın. Öyle kederlenmiştim ki ne diyeceğimi bilemedim. Ayağa kalktı ve seni seviyorum dostum, gitmeliyim artık dedi. Larry hızlı adımlarla dışarı çıkarken gözyaşlarıma zor hakim oldum. Larry tam da beklediğim gibi tavsiyemi kulak asmayarak o gün Nusule'den emekli oldu. Çıktığı Akdeniz seyahatinden buna birkaç kartpostal yolladı. Gerçekten iyi vakit geçiriyormuş gibiydi. Hiç de numara yapıyormuş gibi bir hali yoktu. Larry yolculuk dönüşünde laboratuvarını kapadı. Zaman zaman fakülte toplantılarına ve eğitim konferanslarına katılmayı sürdürdü. Brandwood Golf sahası etrafındaki turlarımız giderek seyrekleşti ve ben yavaş yavaş onun terapi arkadaşından çok eski dostu olmaya döndüm. Erisep ve Namenda'ların bir sonraki yıl istikrarlı bir yaşam sürdürmesini sağladı ama sonunda yokuş aşağı iniş başladı. Onun kayıp gidişini izlemek benim için zor oldu ama o bir anlamda hazırlamıştı beni buna. Geri dönükleriyle yıllar içinde ilişkimi ve bana hem mesleğim hem de kendim hakkında ne çok şey öğrettiğini düşündüğümde terapötik ve kişisel sınırları tanımlamanın büyük bir önemi olduğunu anlıyorum. Ne de olsa bu sınırlar sayesinde olabileceğim en iyi terapist, koca, baba ve dost olmayı başarmıştım. Ancak akıl hocam en sonunda bana sevdiklerimizin iyiliği için sınırların bazen esnetilmesi gerektiğini öğretmişti. Larry'nin durumunda sıra dışı olan şey ilişkimizin karmaşıklığıydı. Bu durum bir süre bakışımı öyle bulandırmıştı ki kendi alanıma giren bir tanıyı gözden kaçırmıştım. Hatta Larry öyle zekiydi ki Bunama süreci yaklaştığı halde bu gerçeği benden önce fark etmişti. Levi ile yaşadıkları pek çok açıdan çoğu yetişkinin yaşlanmakta olan anne ve babası ile yaşadıklarına benziyordu. Yetişkin çocuklar da rollerin değişmesinden doğan psikolojik karmaşıklıkla yüzleşmek ve bir yandan da anne babalarıyla ilgilenmek zorunda kalırlar. Çoğu kişi buna sevgi ve anlayışla karşılık verir ama bazıları da öfke, çaresizlik ve suçluluk duyar. Levi emekli olduktan sonra yine ara ara kendini sahtekar gibi hissettiğinden söz etti ama artık buna aldırış etmiyormuş gibiydi. Bu konu bizim için bir felsefi tartışma konusu oldu. Bir süre sonra olaya benim açımdan bakmaya başladı. Bu duygular evrenseldir. Tabii onu sahiden ikna edebildim mi? Yoksa ilerleyen demans onu daha uyumlu birine mi dönüştürdü? Bilemiyorum. Çok geçmeden Larry'nin bilişsel bozukluğu öyle ilerledi ki yürüyüşlerimizi kesmek zorunda kaldık. Ve Louis eve yatılı bir bakıcı aldı. Onu ziyaret etmek, kahramanımın gözlerimin önünde kaybolup gidişini izlemek gerçekten çok zordu. Larry vefat ettikten sonra bile bana verdiği dersleri aklımdan çıkarmadım. Ne zaman doğru bir tanı koysam, kendi kaygılarımı tolere etmeyi başarsam veya öğrencilerime akıl versem, Larry'nin yanımda olduğunu hissediyorum. Hiçbir plakya duymak bunu benden alamaz diye umuyorum. Son söz. Kariyerim boyunca ilgilendiğim sıra dışı vakaları düşündüğümde sayılarının ne kadar çok olduğuna ve kitaba hangilerini dahil edeceğime karar vermenin ne kadar zor olduğuna şaşırıyorum. Bazıları ender tanılar oldukları için sıra dışıydı, bazıları ise ilişkilerin ve durumlarının karmaşıklığı yüzünden kayda değer nitelikteydi. Çoğu tip bir anlamda bir gizem taşıyordu ve ben genç bir psikiyatrist olarak kimi zaman kendimi hiç farkına varmadan doğru tanıyı koymuş ve tedaviyi uygulamış olarak buluyordum. Bu sıra dışı vakaların her biri, ister kafa üstü duran çıplak kız olsun, ister tek elle daha rahat edeceğine inanan adam, aynı zamanda hepimizin hayatın bir noktasında mücadelesini verdiği sıradan sorunları da bünyesinde barındırıyordu. Elbette ki çoğu insan fazla gelen bir ruhunu kesmeyi aklına getirmez ama zaman zaman kilosundan ya da saçının görünümünden rahatsızlık duymayan kimse var mıdır? Sırf gözün içine baktınız diye kendisiyle seks yaptığınızı düşünen biriyle her gün tanışmazsınız elbet. Ama çoğumuz kendisini dayatan yabancılarla ve tanıdıklarla tecrübeler yaşamışızdır. Bu belki bakışları üstünüzde gereğinden fazla gezinen biri, belki de okulunuza uygunsuz bir biçimde dokunan bir meslektaşınız olmuştur. Yine pek çoğumuz aniden delice davranmaya başlayan biriyle rahatsızlık verici tecrübeler yaşamıştır. Bu gizli alkolik olup dengesini yitirmeye başlayan bir akraba ya da toplantıda akutmeniye kapılan bir meslektaş olabilir. Hepimiz bu tuhaf anlarda ne tepki vereceğimizi, ayırı bozulan kişiye nasıl yardımcı olacağımızı ve bu olaylara kendi verdiğimiz tepkiyle nasıl baş edeceğimizi düşünürüz. İlk tepkimiz genelde kaçma yönünde olur ama korku ve kaygılarımızın ötesine geçmeyi başarabilirsek karşımızdaki kişinin acısını anlayabilir, ona şefkat gösterebiliriz. Anlayış ve şefkat zihinsel sorun yaşayan kişiye yardımcı olmakla kalmaz, bizim de kendimizi daha insancıl hissetmemizi sağlar. Psikiyatriste gitmekten yarar görebilecek pek çok insan korku ve inkar yüzünden bunu yapmaz. Okulda, üniversitede çeşitli konuları araştırarak yıllarımızı geçirdiğimiz halde kendimizi araştırarak birkaç saat geçirme fikri çoğumuza garip gelir. Kabul görme, değer verilme ve sevilme çabalarımız sırasında yaşadığımız psikolojik acılardan kaçmak için bazen aşırı uçlara gitmemiz hiç şaşırtıcı değildir. Benim psikiyatri eğitimi aldığım zamandan bu yana tıp eğitiminde pek çok şey değişti. Vakaları asansörde, koridorda, aile ve hastaların işitme mesafesi için umursamadan tartışan doktorlara artık pek rastlanmıyor. Stereotipik, çok bilmiş doktorun yerini şimdi iyileşme sürecinin bir katılımcısı olan hekim alıyor. Tıp öğrencilerinin artık etkin dinleme ve empatik beceri dersleri alması gerekiyor. Doktor seçiminde pek çok kişi teknik beceriyi önde gelen nitelik olarak görse de, çalışmalar o teknik becerilerin en çok duyarlılık ve anlayışla sunulduğunda etkili olduğunu ortaya koyuyor. Psikiyatri dalı gelişmeye devam ediyor. Giderek daha çok sayıda güvende ve etkili alıcın bulunması ve konuşma terapisinin işe yaradığının daha çok takdir edilmesiyle birlikte psikiyatri geleceği hem zihni hem de bedene yarar sağlayan saygın bir tıp uzmanlığı olarak adım atıyor. Hayatımız boyunca hemen hepimiz duygusal çatışmalarla karşılaşırız. Bu çatışmalarla mücadelede savunma mekanizması olarak ister mizahi kullanım, ister inkarı, zihnimizin nasıl işlediğini durup düşünmek hiç şüphesiz bize hem içsel bir aydınlanma hem de rahatlama sağlayacaktır.